Ayrım 15, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 179, 29. bölüm. Demek diye özetledi Kenhir, üzüntüden yıkılacak gibi, demek oydu, hain ve katil oydu. Acele etmeyelim diye öğütledi Panep. Bu levhanın üzerindeki bizzat onun kişisel mührü. Şimdilik onu sadece yetki aşımıyla suçlayabiliriz. Yerini almak, cinayetlerinin meyvesini toplayabilmek için seni gülünç duruma düşürmek istediğini görmüyor musun? Hemen mahkemeyi toplamak gerekiyor. Önce zanlıyı sorgulayalım dedi bilge kadın. Bu kanıt yeterli değil mi? Gidip onu getireyim dedi Panep. Işık sakin, Kenhir sabırsızdı. Ustabaşı en korkunç suçları işlediğinden kuşkulanılan zanaatkarla birlikte dönünce mezar katibi ayağa kalktı, gözlerini zanaatkarınkilere dikti. Anlat bakalım Aslan Userhat, kendini savunmak için neler söyleyeceksin? Baş heykel tıraş şaşkın gibiydi. Kendimi savunmak için mi? Neyle suçlanıyorum? Aslan başı ve göğsü, bunlar senin işaretin değil mi? Kenhir buz gibi bir öfkeyle tahta levhayı Userhat'a uzattı. Evet, benim imzam. Zanlı elindeki metni hızla okudu. Bunu ben yazmadım. Nereden geldi bu levha? Sanki bilmiyormuşsun gibi. Tabii ki bilmiyorum diye dikildi geniş göğüslü heykeltıraş. Üstelik kimseye sözümden kuşkulanma izni vermem. Bu levhayı bana General Mehi verdi diye açıkladı Panep. Yönetim binalarına hiç gitmem ki. Bu mezar katibiyle ekip şeflerinin görevi değil mi? Userhat'ın şaşkınlığı kısa sürdü. Biri imzamı taklit etmiş olmalı. Bunu kanıtlayabilir misin diye sordu Kenhir hala öfkeli. Her şeyden önce hakikat meydanı hizmetkarı olarak benim sözüm var. Eğer gerekirse mahkemenin ve maatın huzurunda bu levhayı yazmadığıma yemin ederim. İkincisi, kişisel mührümü kullandığımda sadece taşın üzerine atarım imzamı, tahtanın üzerine değil. Öteki heykeltıraşlar da doğrulayacaktır bu dediğimi. Daha fazla kanıt gerekiyor mu? Kenhir dudaklarını büzdü. Bu kadarı yeterli dedi Panep. Biri seni ve beni gözden düşürmeye kalktı dedi Aslan Userhat. Baş heykeltıraş başı yukarıda çıktıktan sonra mezar katibi öfkeyle patladı. Aslan Userhat'ın hareketlerini izleyebilmesi için Şef Sobek'e bu olanlardan söz etmemiz gerekecek. Ustabaşı düşünceli başını salladı. O sabah Kenhir çalışma odası dahil bütün evi tepeden tırnağa dumanlayıp tütsüleyecek olan güçlü Newt'tan önce uyanmıştı. Başına geleceklerden haberli olduğu için saçlarını bile yıkamadan evden fırladı. Doğan güneşin aydınlattığı mezarına bakmaya gitti. Basamak basamak inen mezarlığın ucunda oldukça zayıf kayaya oyulan mezarda sonsuza dek genç kalacak olan mezar katibini Osiris, Hathor ve Isis'in karşısında gösteren oyuğa bir sunak yapılmıştı. Bu inanılmaz ayrıcalık düşler anahtarını tamamlamadığını unutturuyordu. Ebedi istirahatgahının tepesini, loncanın önemli üyelerine özgü mimariye uygun olarak süsleyen piramide bakarken, en kusursuz eserinin, hakikat meydanının varlığını belirleyen, küçük büyük bütün olayları kaydettiği mezar günlüğü olduğunu düşündü yaşlı katip. Işık birbiri ardından tepelikleri aydınlattı, küçük pencerelerin içine yerleştirilmiş sütuncukları ışıldattı. Sütuncukların üzerinde güneş kayığının karşısında diz çökmüş tapınan atalar, çevrelerinde de günün doğuşunu kutlayan köpek başlı maymunlar çizilmişti. Demek uyandınız Kenhir. Ustabaşının güçlü sesi yaşlı adamı yerinden sıçrattı. İnsan yaşlandıkça daha az uyuyor. Hem üstelik bunca mutluluk yaşadığım bu köydeki son sabahlarımın keyfini de çıkarmak istiyorum. Ebedi istirahatgahınızı güzelleştirmemi ister miydiniz? Bana kalırsa her şey uzun zamandan beri hazır. Bence kendi ebedi istirahatgahınla ilgilenmelisin. Bir ustabaşının mezarı makamına layık olmalı. Haklısınız, yine de mezarların çevrelerini temizlemeleri için Krallar Vadisi'ne bir grup göndereceğim. İyi fikir Panep, ben kendimi oraya gidemeyecek kadar yorgun hissediyorum. Benim yerime İmuni'yi gönder. Ustabaşı gülümsedi. Biraz yürüyüş küçük katibe iyi gelecek. Papirüslerinin içinde otura otura zamanından önce mum yalaşacak yoksa. Kararlı bir bekar olup kadınlardan aslan tanrıça Sehmet'in gönderdiği hastalıklardan bile daha çok korkan katip yardımcısı İmuni, Doğu mahallesinde sol ekip şefininkine komşu olan küçük evinin temizliğini kendi yapıyordu. Yaptığı göreve bakılınca birkaç saatliğine düşük ücret karşılığında bir hizmetkar tutması mümkündü. Ama fare suratlı bıyıklı küçük adam maaşının tamamını kendine ayırmaya niyetliydi. Birkaç aydan beri nedenini iyice bildiği bir mide ekşimesinden yakınıyordu. Kenhir ölümsüz gibiydi, üstelik Panep'te ustabaşı olmuştu. Durum bundan daha kötü olamazdı kısacası. Fırçalarını günde 15 kez temizleyerek, levhalarını kazıyarak mezar katibi olamayacağı, Panep'e de haddini bildiremeyeceği açıktı. İhtiyar Kenhir yardımcısını halefi olarak seçip neden emekliye ayrılmıyordu ki? İmuni katip yardımcılığı görevini kusursuz bir şekilde yürütüyor, muhasebeyi en ufak bir dalaveriye imkan tanınmayacak şekilde tutuyordu. Onun sayesinde lonca yönetimine yöneltilecek en küçük bir suçlama olamazdı. Üstelik belli etmeden ötekilerin hareketlerini izleyebildiğinden zanaatkarların yöntemleri hakkında epeyce bilgi sahibi de olmuştu. Bir gün sadece mezar katibi değil, her iki ekibin şefi de olabilirdi. Bunun için ilk adım, yasal arzularının önüne çıkmaktan bıkmayan Panep'ten kurallara uygun bir şekilde kurtulmaktı. Kapısı hızla çaldı, İmuni fırçasını bıraktı. "Yola çıkıyoruz," diye buyurdu güçlü Nat. Küçük katip kapıyı açtı. "Nereye?" "Krallar Vadisi'ne, temizlik için." "İyi ama oraya mezar katibinin..."
Kenhir çok yorgun, onun yerini alacaksın. Biz hazırız ve bekletilmekten hoşlanmayız.
İmuni aceleyle gerekli malzemeyi topladı ve vadiye doğru yola çıkan küçük topluluğa yetişebilmek için koşmaya başladı.
"Emin misin? Kalp olmadığından emin misin?" diye sordu pişkin Somunpay endişeyle.
"Kesinlikle," dedi bilge kadın, sesi açık, yaydığı enerji hiçbir engelle karşılaşmadan vücudunun kanallarında dolaşıyor.
"Yine de epey korkuttu."
"Haklısın, insanı endişelendiren bir belirti ama yine de ciddi değil, biraz aşırı sinirden başka bir şey değil."
Tekrarlanır mı?"
"Her şey sana bağlı Pay.
Bana kalırsa pençesine düştüğün şiddetli öfkenin etkileri hala dağılmamış."
Ressam ayak parmaklarına baktı.
"Bu dediklerinde doğruluk payı var."
"Neden kendine hakim olamıyorsun?"
"Karımın yüzünden, köydeki hayatın zorluklarından, özellikle de Sobek ile polislerinin bizi sürekli olarak izlemelerinden yakınıyor."
"Ve gitmek mi istiyor?"
"Hemen hemen.
Ben söylemem gerekenleri söyledim. Sesimiz yükseldi. Sonunda da yumruğumu çamaşır sandığımıza vurdum."
"Eğer karın gerçekten de hakikat meydanından ayrılmak istiyorsa gitmekte özgürdür," diye hatırlattı Işık. "Öfkelenerek onu burada tutamazsın."
"Biliyorum," dedi Pay, "ama tartışmamızın nedeni hiç de öyle ciddi değildi. Aslında karım beni öteki ressamlarla biraz fazla içtiğim ve evin yapılması gereken işleriyle yeterince uğraşmadığım için suçluyordu. Bir yıldan beri her gün yeni bir mutfak yapacağımı söylüyorum ama düzenlenecek o kadar şölen, kutlanacak o kadar bayram var ki."
Bilge kadın gülümsedi. "Bir zanaatkar aile kurunca ailenin ahengini sağlamak zorunda değil midir?"
"Gerekeni yapsam kalbim iyileşir mi?"
"Hiç kuşkun olmasın."
Çok çaba gerektirmesine rağmen İmuni mezar katibinin yerini almaktan, tek başına zanaatkarların çalışmasını denetlemekten mutluydu. Kral mezarlarının çevresini düzlemek, toplanan taş parçalarını Krallar Vadisi'nin dışına çıkarmak pek hafife alınacak bir iş değildi. Ama halat kasa, burun fene, somurtkan karı, güçlü Naat ve cömert Didya'nın güç bakımından eksiği yoktu doğrusu. Sağ ekibin diğer zanaatkarları Panep'in mezarında çalıştıklarından Krallar Vadisi'ndeki 5 kişi işlerini bir an önce bitirip arkadaşlarının yanına varmak için acele ediyorlardı.
"Bu cüce sinirime dokunuyor," dedi kasa Fene'de. "Ayağının üzerine koca bir taş düşürsek belki bizi rahat bırakır."
Hiç aldırma yeter.
İşemeye gittiğimde levhasına yazıyor. Kenhir de pek öyle eğlenceli biri değildi. Ama hiç olmasa nerede duracağını biliyordu.
İmuni zararsız dedi Somurtkan Karo. Tabii çalışma yöntemimize karışmamak kaydıyla.
Usta başından nefret ediyor dedi Didya.
Ona zarar verebileceğine inanıyor musun?
Marangoz başını salladı.
Saçmalamayalım dedi Fenet. Bu bıyıklı cüce dev usta başımıza saldırmayı aklından bile geçiremez. İmuni'nin tek istediği mezar katipliği görevi. Bahse girerim ki ihtiyar Kenhir İmuni'nin yoluna taş koymak için güzel bir oyun oynayacaktır.
Kenhir'den beklenmeyecek kadar kötü niyetli bir şey bu dedi Alatkas'a elini simsiyah saçlarından geçirerek.
İmuni zanaatkarlara yaklaştı.
''Ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?'' diye sordu yapış yapış bir sesle.
''Eğer sen de bir el atarsan beklediğimizden de önce'' diye cevap verdi Didya.
''Bu benim işim değil'' diye itiraz etti katip.
''Bittiği zaman bitireceğiz'' diye omurdandı Karo güç duyulacak bir sesle.
''Hava oldukça ılık, bana kalırsa biraz daha hızlanabilirsiniz.''
Güçlü Nat dev gibi vücuduyla katip yardımcısının karşısına dikildi.
''Sen izle ama öğüt verme, iyice anlaştık mı?''
İmuni bir adım geriledi, zanaatkarlar katip yardımcısının arkalarını dönüp, çamurların kral mezarlarının girişlerine yığılmasını önlemek için yaptıkları koruma duvarlarını pekiştirmek amacıyla kullandıkları kireç taşı parçacıklarını sandıklara doldurmaya giriştiler. İşin sonuna doğru Firavun Mernep Tah'ın mezarının yanına vardıklarında burun fenet yeniden kullanılabilecek kadar güzel iki kireç taşı bloku buldu.
Usta başımıza bir sürpriz yapsak dedi arkadaşlarına.
Hepsi bu düşünceyi onayladı.
Taşıması pek kolay olmayacak dedi Halatkas'a.
Bizler de cüce değiliz diye kestirip attın at. Sırtlarında ağır yükleri Krallar Vadisi'nden çıkarken hiçbiri İmuni'nin yüzündeki alaycı tebessümü fark etmedi. 30. Bölüm Panep ve karısı dağın üzerinden uçabilmek için ibis kılığına girdiği güzel düşünü anlatan küçük Selena'yı dinliyorlardı. Somurtkan Karo kızın sözünü kesti.
''Gelmen gerek'' dedi dev adama. ''Yardımcıların şefine kalırsa öküzlerinden biri hastalanmış, tarlana da bıldırcınlar saldıracakmış. Eğer gerekli önlemleri almazsan ürünün yok olacak.''
Tarlalar köydeki ailelerden çoğu için yabana atılmayacak erzak demek olduğundan Panep doğruca Kenhir'in çalışma odasına gitti. Dirsek ağrısından yakınan mezar katibini İmuni'ye mezar günlüğünü yazdırırken buldu.
''Yanımda sağ ekipten en az iki kişiyle birlikte köyden çıkmak zorundayım.'' dedi durumu anlattıktan sonra.
Yaşlı katip dudak büktü. ''Hakikat meydanı zanaatkarlarını böylesi işlerde çalıştırmanın yasak olduğunu biliyorsun.''
''Bu iş değil, sadece buğdayları korumak, kızartıp yiyeceğimiz bıldırcınları yakalamak için ağları yerleştirirken bana yardım.''
Kendinin omurdandığı belli belirsiz bir onayı işitince katip yardımcısının yüzündeki haince tebessümü görmedi Panep.
''Başka ne yapabilirdik ki?'' diye yakında Panep'in hizmetindeki beş köylüden biri. ''Sizi zamanında uyardık işte.''
Yanında güçlü Nat ve cömert Didya ile birlikte gelen Panep cevap vermedi, zorlukla nefes alan öküzüne baktı. Gözcüler bıldırcınların ilk saldırılarını tep yetkililerine bildirmiş, gökyüzündeki güneşi kaplayacak kalabalıkta sürülerin tarlalara saldıracağı konusunda onları uyarmışlardı. Bu yüzden Panep, Didya ve köylüler toprağa derince çakılmış kazıkların üzerine tarlayı boydan boya kaplayacak sık gözlü bir ağ gerdiler.
''İşte geliyorlar!'' diye haykırdı köylülerden biri.
Kanat gürültüleri içinde bir kuş sürüsü görüldü. Avcılar ellerindeki kumaş parçalarını salladılar. Hareketleri bıldırcın sürüsünü şaşırttı. İçlerinden çoğu ağların üzerine düştü ve ayakları sık deliklere takıldı.
''Ufukta ne ziyafet var ama!'' diye sevindi Didya köye dönerken.
''Bilge kadın öküzünü kurtaracak!'' dedi Nat Panebe.
Sıcak rüzgar terasta çırılçıplak uzanmış, vücudunu sabah güneşine vermiş Firuze'nin tenini okşuyordu. Basamakları bir kedi kadar sessiz tırmanmasına rağmen Panep'in varlığını hemen hissetti Firuze.
''Yaklaş Panep.''
Öteki Hator rahibeleriyle birlikte bayram hazırlıklarını tamamlamak üzere sessizlik tanrıçasının sunağında olduğunu sanıyordun.
Sanıyordun ama buraya geldin.
Beni bekliyordun değil mi?
Firuze gülümsemekle yetindi. Panep yine her zamanki gibi yılların hiçbir şekilde etkileyemediği bu muhteşem kadına karşı dayanılması imkansız bir istek duydu. Tam tersine zaman güzelleştiriyordu onu. Gençliğinin tazeliğine tatlılık ve duyarlılıkla karışık bir çekicilik ekliyordu. Firuze üzerine uzanan genç devi itti.
Sen ki loncanın ustabaşısı oldun cesur Panep, bu loncaya nasıl bir mühür basmak, nasıl bir kader hazırlamak niyetindesin?
İki sevgili uzunca bir süre bakışlarıyla birbirlerine meydan okudu. Panep'in karşısındaki artık aşık bir kadından çok öldürecek güzellikte görünen, cevap vermediği sürece onu özgürlüğüne kavuşturmamaya kararlı bir öte dünya varlığıydı.
Bu loncanın sahibi değilim Firuze. Lonca beni, ben loncayı seçtik. Sadece bizi birleştiren aşk loncayı yönetmeme imkan verecek. Loncanın kaderinde sonsuzluk yazılı. Eser ile insanı aynı harekette, aynı solukta yaratmanın dışında bir anlamı da yok. Doğru, yine de bu loncaya mührümü basacağım. Çünkü yarım yamalak bir hakikat meydanı istemiyorum ben. Benim istediğim tanrıların sözlerini bilgelik, güç ve ahenkle canlandıracak bir yer.
Firuze dev adamın elini sevgiyle tuttu. Terasımdan mezarını, gücün seni izleyeceği o görkemli istirahatgahını görüyorum. Güç seni bozamadığına göre benimle seviş. Sağ ekip zanaatkarlarının fedakarca çalışmaları sayesinde Panep'in mezarının yapımı şaşılacak kadar hızlı gelişmişti. Baş heykeltıraş Aslan Userhat kubbeli lahit odasını kazmaları, sütunları dikip canlıların girebilecekleri odaları yapmaları için arkadaşlarını durmaksızın yüreklendiriyor, bu arada da güneş battığında merhumun ruhunun dinlenmeye geleceği bahçeyi, her şeyin doğup yeniden döndüğü asıl suyu hatırlatacak havuzu unutmamaları için gerekli uyarıları yapıyordu. Ustabaşı tatlı bir sonbahar gününün sonunda şantiyeyi denetlemeye geldiğinde her yeri ıssız ve sessiz buldu. Girişte 4 güçlü sütun, sonra geniş bir teras, terasın ötesinde de her yüzü güneşin yolculuğunun çeşitli evrelerini temsil eden sütuncuklarla süslü çok sivri bir tepeliğin kapadığı bir dualık. Kapının solunda atalar töreni için bir sunak, sağda arınma havuzu vardı. Bir koridor Panep'in kasının ilahlarla karşılaşmasının temsil edildiği kabartmalarla süslü salona açılıyordu. Panep'in kası Şahine ve Zümrüt'ü Anka'ya dönüşüyor, öte dünyanın kapısındaki nöbetçilere parolayı söyleyip kayıkla cennet sularında gezintiye çıkıyordu. Dipteki duvarda açılmış dar bir yarıktan hafifçe göğe dönük gözleriyle başka evrenlere bakan heykeli seyretti ustabaşı. Panep bir başka Panep oluyordu. Hem tıpatıp benzer hem de çok değişik. Ne yaşlılığın ne de kusurların etkilediği bir başka Panep. Suskun Nefer'in de böyle bir tecrübeden geçmiş olacağını düşündü. Selefi ölümün içine canlı girmekle kendini arındırdığı bu dünya gerçeklerini daha iyi üstlenmiş, halefinin yolunu açmıştı. Şimdi de onun ışıklı varlığını içine dolduran Panep, Nefer'in mirasını alıyordu. Sağ ekibin tüm üyeleri ebedi istirahatgahın, Isis'in, Osiris'in ve Pitah'ın görkemli resimleriyle süslü son sunağında oturuyordu. Kurtarıcı Şed ayağa kalktı, arkadaşları onu taklit ettiler. Hep birlikte geometrik çizimlerle öğrenme yolunun değişik aşamalarını gösteren, duvarları ve tavanları süsleyen kareleri, gülleri ve spiralleri seyre dalmış Panep'in çevresine aldılar. ''Sonsuza dek hayatın nefesini solu'' dedi Aslan Userhat heykeltıraşların adına. ''Ressamlar sana güneşin her sabah çıktığı Nilüfer'i armağan ediyor'' dedi Çakal Unes. ''Sonsuza dek loncanın kayığında gezin'' dedi güçlü nat taş yontucuların adına. Yelken hayatın soluğunu Nilüfer kayığı temsil ediyordu. Hepsi buradaydı. Cesur Panep'in varlığının önemli bölümünün yayıldığı ebedi istirahatgahın duvarlarına çiziliydi. Çemberin ortasında kardeşliğin sıcaklığını, yaz güneşinden de yoğun sıcaklığını duydu. Ama ustabaşı da olsa enerjilerini aktarmak için ona uzanan ellerin arasında bir haininkinin de bulunduğunu nasıl unutabilirdi?
hain ışık taşının er ya da geç Panev'in mezarına saklanacağından emindi. Ne var ki şantiye bitmek üzereydi ama o değerli hazine hala görünürde yoktu. Cömert Lidya Panev'e ışıktan vücudunu muhafaza edecek akasya ağacından yapılmış görkemli bir lahit sundu. Böylesi bir kayıkla dedi marangoz güvenle en ufak bir sorunla karşılaşmaksızın sonsuzluğu boydan boya geçersin.
Acelesi yok dedi pişkin somun pay. Kentir mahzeninden ikinci seti iktidarının ilk yılından kalma iki testi şarap çıkardı. İçilmeyi sabırsızlıkla beklediklerinden eminim.
Hepsi o kusursuz içkiden ilk yudumu almaya kararlı ressamın bilgece öğüdüne uydu. Yumuşak ve rahatlatıcı dedi yanakları daha şimdiden hafifçe kızarmışken. Tam günün önemine uygun.
Seti'ye şükran borçluyuz dedi kuyumcu Tuti. İşte şu elimdeki altın palmiye dallarıyla süslü kumaşı onun cenazesi için düşünmüş ama yetiştirememiştim. Bu kumaş bundan böyle Panev'in lahdinin baş parçası olsun.
Zanaatkarlar önderlerinin sağlığına kadeh kaldırdılar. Hepsi de kupasını büyük bir heyecanla dikti. Mezarın süsü en son eserim olacak dedi kurtarıcı Şet Panev'e.
Neden bu kadar kötümsersin?
Çünkü senin tanımadığın bir düşmanın yorgunluğun pençesindeyim. Bundan böyle ilerideki eserlerinin ilk çizimleriyle yetineceğim. Ressamlarımız sana sadakatle yardımcı olur nasılsa. Hepimiz Firavun Sipta'nın ölmek üzere olduğunu, ciddi bir kargaşa çıkacağını biliyoruz. O kargaşanın karşısında sadece sen durabilirsin.
Böylesi iltifatlar her zamanki alışkanlıklarına pek uymuyor.
Yaşlandıkça yumuşuyorum.
Kör kütük sarhoş somurtkan Karo Panev'in omzuna bir şaplak indirdi. Şet karanlık gözlerle baktı Karo'ya.
Nasıl bir çılgınlık yaparsan yap ama bir daha sakın usta başına saygısızlık etme.
Karo sendeleyerek uzaklaştı. Gördüğü olaylardan ağzı kulaklarına varan katip yardımcısı İmuni giderek daha fazla inanmaya başladı cesur Panev'i devirip yerini alacağına. Elindeki dosya gün geçtikçe kabarıyordu ne de olsa.
15. ayrımın sonu. Sayfa 189.